Ayrım 30. Üretme tüket. İthalat siyaset rant kıskacında Türkiye. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 276. Ucuz etin devlete zararı 491 milyon lira. Faaliyet raporuna göre hayvan ithal edip üreticiye satarken, şarküteri ürünlerini tüketiciye satarken kâr eden Et ve Süt Kurumu, zincir marketlere, kamu kurumlarına et temin ederken çok büyük zarara uğramış. Yani iç piyasadan alım yaparken kâr ediyor, ithalat yaparken büyük zarar var. Ama ısrarla ithalata devam ediliyor. Et ve Süt Kurumu ve dolayısıyla devlet zarar ederken birileri parayı götürüyor. Zararla ilgili ayrıntıları Et ve Süt Kurumu faaliyet raporundan paylaşalım. 2018 yılı satış faaliyetlerinden dolayı toplam 421.693.519 lira zarar etti. Faaliyet raporuna göre süt tozu satışından 122.460.715 lira, gövde et satışından 364.813.712 lira, parça et satışından 23.521.993 lira, tali ürün ve rendering ürünlerinden 897.238 lira, imalat artığı emtia ve malzeme satışından 42.294 lira olmak üzere toplamda 511.735.953 lira zarar açıklandı. Rapora göre canlı hayvan satışından yani hayvan ithal ederek üreticilere satıştan 49.546.826 lira ve şarküteri ürünleri satışından 40.495.606 lira olmak üzere toplam 90.042.715 lira kâr elde edildi. Sonuç olarak ithalat ofisi gibi çalıştırılan Et ve Süt Kurumu'nun 2018 faaliyet raporuna göre 2017 yılında 4 milyar 373 milyon lira olan net satışları 2018'de 3 milyar 907 milyon liraya düştü. 2017'de 319 milyon lira brüt kâr elde ederken 2018'de 239 milyon lira brüt satış zararı açıkladı. Faaliyet kârı 2017'de 196 milyon lira olarak açıklanırken 2018'de 379 milyon lira faaliyet zararı oluştu. Dönem net kârı 2017 yılında 279 milyon lira iken 2018'de 491 milyon lira net zarar açıklandı. İthalatla sadece yetiştiriciler değil, ülke zarar ediyor. Bu zararlar vergi veren yurttaşın cebinden çıkıyor. Zincir marketlerin kasasına giriyor. Acilen ithalat politikasından vazgeçilerek üretime dönülmeli. Yumurtada sektörün genel görünümü. Türkiye 2018 yılı verileriyle yılda 22.3 milyar yumurta üretiyor. Ayrıca kayıt dışı üretilen 2 milyar yumurta olduğu tahmin ediliyor. Organik yumurta üretimi ise yaklaşık 161 milyon, kişi başına 295 yumurta üretiliyor. Fakat kişi başına tüketim 224 adet. Dolayısıyla üretimde bir fazlalık var. İhtiyaç fazlası yumurta ihraç ediliyor. İhraç edilen yumurta sayısı yaklaşık 5.8 milyar adet. Bu ihracatın da yaklaşık %80'i Irak'a yapılıyordu. Irak kapıları kapatınca ihraç edilmesi gereken yumurtalar büyük oranda iç piyasaya sunuldu. Bu nedenle fiyatlar hızla düştü. Bir yumurtanın üretim maliyeti ortalama 36 kuruş seviyelerinde. 2019 Haziran ayında yumurtanın satış fiyatı boyuna göre 15 ila 17 kuruşa kadar düştü. Sonraki aylarda Suriye, Katar ve Kuveyt üzerinden dolaylı olarak Irak'a yumurta ihracının yapılmasıyla fiyatlar biraz toparlandı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği YUMBİR verilerine göre 2019 Kasım'ında yumurta fiyatı 32 kuruş ile 35,5 kuruş arasındaydı. Yine maliyetin altında satıldı. Tüketici açısından bakıldığında üreticideki fiyat düşüşü aynı oranlarda marketlere yansımadı. Marketler yumurtanın tanesini 50-60 kuruştan satıyor. Pazarda ise fiyatı 40-50 kuruş civarında. Yumurta stoklanabilen bir ürün değil. Raf ömrü 28 gün olduğu için üretildikten sonra 28 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Üretim fazlasının ihracatı bu nedenle çok önemli. Türkiye'de yumurta ihracatı ağırlıklı olarak 2006 yılında yaşanan kuş gribinden sonra başladı. O dönemde sadece 15-16 milyon dolarlık ihracat yapılırken Irak'a yasak başlamadan önce yani 2018 yılında 430 milyon 725 bin dolarlık ihracata ulaşıldı. İhracatın %70-80'i Irak'a yapılıyordu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, diğer önemli ihracat pazarları. Irak'ın yumurta ihtiyacının %80'i Türkiye'den karşılanıyordu. Bu ülkenin yerli üretimi ihtiyacının %15'ini ancak karşılıyor. Irak pazarı kapanınca Türk ihracatçılar Katar, Suriye ve Kuveyt'e ihracat yapmaya başladı. Yumurtalar bu ülkelerden dolaylı olarak Irak'a giriyor. Yasaktan en büyük zararı da Irak'taki tüketici görüyor. Yumurta fiyatının Irak'ta Mayıs ayındaki yasaktan bu yana %100 oranında arttığı ifade ediliyor. Üretim planlaması yok. Yumurta üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve basın sözcüsü Derya Pala'ya göre Irak'ın ihracata yasak getirmesi sektörü derin bir krize soktu. Ancak yumurtada yaşanan krizi çözmek sadece Irak pazarının açılmasıyla olmaz. Alternatif pazarlar, alternatif çözümler bulmak da önemli. Tarımın sorunları çözülmeden gıda fiyatları düşürülemez. Türkiye İstatistik Kurumu her ay enflasyon verilerini açıklar. Verilerin açıklanmasıyla birlikte gıda fiyatları mutlaka gündeme gelir. Sokaktaki vatandaştan sanayiciye, Merkez Bankası'ndan esnafa, toplumun her kesimi gıda ürünleri fiyatının yüksek olmasından yakınır. Gıda fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaş cebindeki paranın hızla erimesinden ve ay sonunu getirememekten, Merkez Bankası Başkanı enflasyon hedefini tutturamamaktan şikayetçi olur. Sanayici ham madde fiyatının artmasından endişe eder. Açıklanan enflasyonun her ay öne çıkan bir de suçlusu vardır. Bu mevsimine göre patlıcan olur, sivri biber veya salata olur ama mutlaka bir tarım ürünü vardır. Enflasyonun sorumlusu gerçekten gıda ürünleri midir? Gıda ürünleri ise hükümet, Merkez Bankası, Gıda Komitesi ve daha birçok kurum ve kuruluşun mücadelesine rağmen gıda ürünlerinin fiyatı neden düşürülemiyor? Bu sorulara yanıt verebilmek için öncelikle gıda üretimine, daha doğrusu tarımsal üretime bakmak gerekir. Çünkü işin kaynağında tarım var. Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'nın lideri, dünyanın ise 7. ülkesi konumunda. Ancak tarımda yaşanan sorunlar ve özellikle son dönemde gıda fiyatlarındaki artışlar bu veriyi tartışılır duruma getiriyor. Yapılan en büyük hatalardan birisi tarım ve gıda sektöründeki sorunların fiyat odaklı olarak ele alınmasıdır. Yıllardır ekonomiyi döviz, faiz, borsa üçgeninde tartışanlar, tarımdaki kronik sorunların gıda fiyatlarıyla su yüzüne çıkması ve enflasyonu körüklemesine nedense çok şaşırıyor. Oysa şaşılacak bir durum yok. Tarımı önemsemez, ekonominin sırtında yük olarak görür ve adeta yok sayarsanız yüksek gıda fiyatları olarak karşınıza çıkar. Ülke ekonomisi için tarımın önemi yadsınamaz. 2018 verileri ile Türkiye'nin tarım ihracatı 17.1 milyar dolar, ithalatı ise 13 milyar 955 milyon dolar. Gayri safi milli hasılada tarımın payı %5.8 seviyesinde, istihdamdaki payı da %18.4 civarında. Tarımın temel sorunu yüksek girdi fiyatlarıdır. Mazottan gübreye, tohumdan ilaca, yemden hayvan materyaline kadar girdilerin büyük bölümünde Türkiye dışa bağımlı. Bu nedenle girdi fiyatları kontrol edilemiyor. Döviz arttıkça üretilen ürünün maliyeti ve dolayısıyla fiyatı da artıyor. Ayrıca girdiler üzerinde yüksek vergiler var. Türkiye'de üretim yapan çiftçi üzerine bindirilmiş katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ile dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre 2002 yılında çiftçinin kullandığı mazotun litre fiyatı ortalama 1 liraydı. 2018'in ortalaması 5 lira 80 kuruş. 2002'den 2018'e mazottaki fiyat artış oranı %432 oldu. Bu dönemde hangi tarım ürününün fiyatı %432 arttı? Elbette hiçbirinin. Girdilerde fiyat serbest ama çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı serbest değil. Fiyat biraz artınca hemen ithalat sopası gösteriliyor. İthalatla fiyatlar düşürülmeye çalışılıyor. Çiftçinin temel girdilerinden yem ve gübrede katma değer vergisi KDV düşürüldü. Fakat bu düşüş çiftçiye yansımadığı gibi ham maddelerdeki fiyat artışıyla çiftçi eskisinden daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçi üretim yapmakta zorlanıyor. Eğer üretemezseniz ithal etmek zorundasınız. Türkiye'nin uzun bir zamandan beri yaptığı bu üretimi arttırmak, üretilen tarımsal ürüne değer kazandırmak yerine işin kolayına kaçarak fiyatı artan ürünü ithal ederek fiyat düşürmeye çalışıyor. Oysa yapılan her ithalat bırakın fiyat istikrarını sağlamayı daha da istikrarsız bir ortam yaratıyor. Çünkü ithalat birçok üreticiyi sektörün dışına itiyor, üretim azalıyor ve fiyat daha da artıyor. Fiyatı düşürmek için tekrar ithalat yapılıyor. Bu kısır döngü bir süre sonra ülkeyi dışa bağımlı hale getiriyor. Tarlada ucuz, rafta pahalı. Gıda ürünleri çok pahalı veya fiyatı çok yüksek deniliyor. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasında büyük uçurum var. Antalya'da tarladan 1 liraya alınan domates İstanbul'da en az 2-3 liraya satılıyor. Bu mevsimine göre 5-6 liraya kadar çıkabiliyor. Üreten yüksek girdi fiyatları nedeniyle para kazanamamaktan şikayetçi. Üreten ve tüketen şikayetçi ise sistemde bir yanlışlık var. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Tarımsal üretimde yüksek girdi fiyatları, işçilik sorunu ve benzer birçok sıkıntı üretim deseninin de değişmesine neden oluyor. Çiftçi neredeyse her yıl farklı bir ürün üretiyor. Genellikle de o yıl hangi ürünün fiyatı yükseldiyse onu tercih ediyor. Bu nedenle patatesin kilosu her yıl 5 liraya kadar çıkarken ertesi yıl 50 kuruşa düşüyor. Bu nedenle üretimde ve fiyatta istikrar sağlanamıyor. Son yıllarda kırsalda nüfusun yaşlanması ve işçilik sorunu nedeniyle çiftçi daha az maliyetli, daha az işçilik isteyen ürünlere yöneliyor. Üretimi ve hasadı kolay ürünler ekiyor. Yani pamuk yerine mısır ekiyor. Mercimek, nohut, fasulye yerine buğday, arpa gibi makineli hasada uygun ürünlere yöneliyor. Pamuk, bakliyat ve diğer ürünlerindeki ithalatın artmasının bir nedeni de budur. Fiyatlar da ithalata ve dövizdeki artışa bağlı olarak artıyor, bu da enflasyonu körüklüyor. Doğa koşullarının etkili olduğu tarımsal üretimde iklim değişikliğine bağlı olarak hemen her yıl bir veya birkaç doğal afet yaşanıyor. Dolu, don, fırtına, aşırı yağış, kuraklık gibi birçok felaketle karşı karşıya kalan tarımsal üretim bundan olumsuz etkileniyor. Bu da gıda fiyatlarının artmasında önemli bir etken. Tarımdaki bir diğer sorun ise verim düşüklüğü ve kırsalda yaşlanan nüfus. Aslında ikisi ayrı konularmış gibi görünüyor fakat birbiriyle çok ilintili. Tarımda geçimini sağlayamayan genç nüfus büyük kentlerde, sanayide, hizmet sektöründe çalışmaya gidince kırsalda, köylerde yaşlı ve verimsiz nüfus kalıyor. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli sorunlarından birisi. Bu nedenle gençlerin tarıma yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Destekler etkin kullanılmıyor. Destekleme politikası etkin kullanılamıyor. Her yıl ayrılan bir destek bütçesi var. Bu bütçe belli bir amaç ve hedef gözetilmeden dağıtılıyor. Dağıtılan paranın tarımsal üretime, ürün desenine, tüketiciye yansıması veya dış ticarete etkileri hiç araştırılmıyor. Oysa tarım destekleri üretimi planlama, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıdanın uygun koşullarda temini, ihracatta rekabet gücünü arttırmanın önemli araçlarından birisidir. Bu aracın çok daha etkin kullanılması gerekir. Özetle tarımın çok önemli yapısal sorunları var. Bu sorunlar gıda fiyatlarının yüksek olmasıyla su yüzüne çıkıyor. Enflasyon olarak kendisini gösteriyor. tarımın gerçekleriyle yüzleşmeden ve bu gerçekleri görmeden sadece fiyat odaklı bir politika ile ne gıda fiyatları kontrol edilebilir ne de tarım piyasalarında istikrar sağlanabilir. Kooperatifçilik tarım için çıkış yolu olabilir mi? Daha birkaç yıl öncesine kadar kooperatifçilikten söz eden komünist diye yaftalanırdı. Kooperatifçilik konusundaki başarısız örnekler, devletin kooperatifçiliği yok sayması, hatta Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası politikaları ile kooperatifçiliği yok etmeye çalışması, toplumun gözünde, çiftçinin gözünde kooperatifçiliği değersizleştirdi. Özellikle konut kooperatiflerinde yaşanan mağduriyet ve kooperatifler yöneticilerinin yolsuzlukları, usulsüzlükleri eklenince kooperatifçilik uzak durulması gereken bir organizasyon, bir yapı olarak görülmeye başlandı. Kooperatifçiliğin temelleri Mithat Paşa'nın memleket sandıklarına kadar uzanır. Üretici bazında kooperatifçiliğin temelleri Ege'de atıldı. Yabancı şirketlerin ve onların Türkiye'deki temsilcilerinin, alıcıların incir, üzüm, pamuk, fındık gibi tarım ürünlerini çiftçiyi köle gibi görerek çok düşük fiyatlarla alması ve yabancı devletlerin buradaki zenginliği ülkelerine taşımasına karşı milli bir duruş olarak kooperatifçilik harekete başladı. Aydın'da incir üreticilerinin başlattığı hareket Tariş'in temellerini oluşturdu. Kooperatif kurucusu ve ortağı Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk kooperatifçiliğe en çok inanan, kurumsallaştırmaya ve yaygınlaştırmaya en çok çalışan liderdir. Atatürk Mersin Silifke'de 36 çiftçi ile Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nin kurucusu ve bir numaralı ortağıdır. Tarım satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri yasası olmak üzere iki ayrı yasa 1935'te Atatürk döneminde çıkarıldı. Kooperatifleşme konusunda altyapı oluşturuldu, bilinçlenme arttı. Fakat 1950'li yıllarda ve sonrasında uluslararası kurumların, çok uluslu şirketlerin ve Amerika'nın güdümündeki tarım politikalarıyla kooperatifçiliğin komünizm icadı olarak sunulması sonucu kooperatifçilikten hızla uzaklaşıldı. Daha sonra kooperatifçilik zaman zaman öne çıkan, parlayan bir yapı olmasına rağmen siyaset çarkında partilerin arka bahçesi, oy deposu olarak kullanıldı. 12 Eylül 1980 darbesi olunca köy koop kapatıldı. Kooperatifçiliğe yönelik yoğun baskılar uygulandı. Tarımdaki çözülme ile birlikte kooperatifçilik ciddi kan kaybetti. Dünya Bankası istedi, mali destek yasaklandı. 2000 yılında Dünya Bankası'nın tarımda reform uygulama projesi ile tarım satış kooperatiflerine özerklik adı altında çıkarılan 4572 sayılı yasa ile devlet tarafından mali destek yapılması yasaklandı. Bu kooperatiflerin ikincil işletmeleri yani sanayi tesisleri büyük ölçüde kapatıldı. Bugün ekonomik olarak ayakta kalan Marmara Birlik, Tariş ve Trakya Birlik kendi olanaklarıyla piyasada etkin yer alıyor. Fisko Birlik fındıktan koparıldı, Kayısı Birlik kapandı, diğerleri etkisiz hale getirildi. Diğer tarafta pancar üreticilerinin kurduğu Panko Birlik sektörde önemli başarılara imza attı. Özelleştirmelere rağmen Türkiye'yi şeker üretiminde tuttu. Tarım kredi kooperatifleri genel müdür ve yönetimi hükümet tarafından atanan, özünde çiftçinin sahibi olduğu ama uygulamada çiftçinin ortak değil, müşteri olduğu bir yapıya dönüştü. İzmir modeli ve kooperatifçiliğe dönüş. Bugünlerde kooperatifçilik konusunda büyük bir ilgi ve arayış var. Bunda başarılı kooperatif modellerinin rolü olduğu kadar tarımdaki yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yapmakta zorlanan çiftçinin daha ucuz fiyata girdi temini, fiyatı düşük oluşan tarım ürünlerinin pazarlanmasında güç birliği arayışının etkisi var. 1912'de olduğu gibi 100 yıl sonra da kooperatifçiliğin güçlenmesi ve yaygınlaşmasına yönelik çabalar yine Ege'de başladı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun uyguladığı yerelde kalkınma İzmir modeli tarımsal üretimi kooperatifler üzerinden destekleyerek kooperatifçiliği güçlendirdi. Tire Süt, Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi, Bademler, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi kendi alanlarında başarılı kooperatifler örnek alınmaya başlandı. Şimdi Türkiye'nin her yerinde benzer kooperatifler kurulmak isteniyor. Kooperatifçilik yeniden ön plana çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası'nın kapanış toplantısında sözleşmeli tarım, kooperatifçilik ve örgütler üzerinden desteklemeye vurgu yaptı. Kooperatifçilik konusunda çalışacaklarını söyledi. Çiftçiler, üreticiler birleşerek ayakta kalabileceklerine inanmaya başladı. Bu çok önemli. Doğru, başarılı örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Tüketici kooperatif ürününü tercih ediyor. Tüketici cephesinde de kooperatifçilik karşılık buluyor. Gıda terörünün, tahşişin, sahtekarlığın yaygın olduğu bir dönemde tüketici kooperatif ürünlerine daha çok güveniyor. Tarımın elden gittiğini görünce, ithal ürünlerin piyasaya hakimiyetini görünce, tarımın ve kırsalın kalkınması için kooperatiflere tüketici olarak destek sağlıyorlar. Bunun çok iyi örgütlenmesi gerekiyor. Devlet de destekleri, projeleri tasarlarken ve uygularken kooperatifleşmeyi, örgütlenmeyi ön plana çıkararak adımlar atmalı. 3. Tarım ve Orman Şurası'nda Bakan Pakdemirli'nin söyledikleri umarız bunun başlangıcı olur. Türkiye'nin küçük aile işletmeciliği yapısı dikkate alındığında kooperatifleşmeye olan ihtiyaç daha da öne çıkıyor. Ayrıca yerel yönetimlerin tarıma olan ilgisi İzmir modelinde olduğu gibi kooperatifler üzerinden sağlanacak destek hem üreticiye hem tüketiciye ciddi katkılar sağlayacaktır. Dikkat ederseniz kooperatifçilik yeniden yaşamımızın bir parçası olmaya başladı. Kooperatifçilikle yol alınırsa sadece tarım için değil, ülke ekonomisi için de yeni bir çıkış yolu olacaktır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 284.